Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındayız. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında çok özel bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bugün bu özel konumuz özel yetenekli çocuklar veya üstün zekalı çocukları anlamakla ilgili olarak sohbetimizi yapıyor olacağız. Zira bu çocuklarımız yerüstü hazinelerimiz diye nitelendiriyoruz, öyle ifade ediyoruz. Yerüstü hazinelerimiz olarak gördüğümüz bu çocuklarımızın eğitimiyle ilgili Türkiye'de birkaç tane sivil toplum kuruluşu var. Ancak kamu yararına hizmet yapan, vergi muafiyeti olan Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı'nın genel müdürü Sayın Yusuf İslam Akay ile birlikte bugün bu konuyu müzakere edeceğiz. Öncelikle çok değerli misafirimiz Sayın Yusuf İslam Akay Bey'e hoş geldiniz, safa getirdiniz diyoruz.
Hoş bulduk hocam.
Allah razı olsun. Kıymetli dostlar, Yusuf İslam Akay tam bir bu alanın uzmanı, mekteplisi olarak ifade ediyorum ben kendisine. Çünkü İstanbul Üniversitesi Üstün Zekalı Çocuklar Eğitimi Eğitim Fakültesi bölümünden mezun ve mezuniyetinden itibaren bugüne kadar geçen süre içerisinde üstün zekalı çocuklar veya bakanlığımızın ifadesiyle özel yetenekli çocuklarla çalışmış bir alan uzmanıdır. Dolayısıyla bu çocukları anlamakla ilgili olarak Türkiye'de akademisyenlerin dışında çok nadir böyle işin içerisinde olan, bu çocuklarla her gün muhatap olan çok nadir insanlardan bir tanesidir. Dolayısıyla bugün hem vakfın çalışmalarını sizlerle paylaşmak hem de özel yetenekli çocukları fark etmek, işte bilim sanat merkezleri nedir ne değildir onlardan değinmek, özellikle bu çocuklarla ilgilenecek olan öğretmenlerin eğitimiyle alakalı vakıf neleri yapıyor bunları doğrusu merak ettik. Biz de öğrenmek istedik. Kendisi bize zaman ayırdı. İnşallah bu sohbetimizin de keyifli bir şekilde geçmesini diliyorum. Evet Yusuf Bey. Şimdi evet, ben kendimi bazen diyorum ki ben alaylıyım, Yusuf Bey mektepli.
Evet.
Siz hocam gerçekten bu alanın uzmanısınız. Hem üniversitede bu eğitimi aldığınızda hani anlatıyorsunuz ya, Yahyalı'dan çıkmış, hani duyurmuşlar üstün zekalı çocuklar eğitimi kazanmış deyince bu nedir diye. Önce oradan başlamak istiyorum. O hikayeniz beni çok etkiliyor. Çünkü aslında o dönemlerde bilinmeyen bir şeydi.
Ya hala bilinmezlikler var.
Hatta
ama.
Hatta şöyle sorayım, niye o alanı seçtiniz? Daha 15 yıl önce, 16 yıl önce neden?
Ya ben çocukluğumdan itibaren aslında farklılıkları, evet, seven bir bireydim. Yani kendi çocukluğuma baktığımda da yani farklı olan şeyler her zaman bana ilginç gelmişti. Evet. Üstün zekalılar öğretmenliği konusunu görünce de bu konu da çok farklı olabileceğini düşündüm. Aynı zamanda öğretmen lisesi mezunuyuz.
Evet.
Üstün zekalılar bölümü gerçekten farklı geldi. Burada, evet, bir şeyler yıl var diye düşündük. Yıl 2002.
2002. 2000, yani bundan
hayır.
23 sene önce.
2004, 2000 yılında. 2000 yılında, evet.
25 sene önce.
25 sene önce işte öğretmen lisesine başladığımızda bu süreçte bizim için başladı açıkçası. Üstün zekalılar konusu gerçekten bizim için farklı bir konuydu. Evet. Öğretmenliğimde fark yaratmayı düşündüğüm için üstün zekalı çocuklarla çalışmayı özellikle istedim. Ama orada özellikle şunun da ifade etmek istiyorum. Evet, üstün zekalı çocuklar farklı bölüm ama ben öğretmenliğimde ya da lisans programı dışında en çok şeyi öğretmenliğimde öğrendim. İşte kazandığımda insanlar, işte bizim ilçede bir yayın yapılıyor. Diyor ki işte belediye hani şu, evet, şurayı kazandı, anons yaparken.
Evet. Tabii Yahyalı o dönemde küçük bir belde, tabii, veya işte ilçe olsa da nüfusu az, belediyeler bu tip başarılı öğrenciye duyururlar.
Tabii.
Duyurduklarında sizinle ilgili.
Yani orada şey var, tıp kazananlar var, Cerrahpaşa, ODTÜ kazananlar, evet, var, Boğaziçi kazananlar var ama konuşulan Yusuf İslam Akay üstün zekalılar oldu yani. Evet. İnsanların ilgisini çeken oydu. Farklılık gerçekten insanların ilgisini çeker. Bazen farklılık ilgisini çekerken bazen farklılıklardan da insanlar korkar. Şimdi öğretmenliğe başladıktan sonra lisansta öğrendiğim her şeyi tatbik etmenin ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Ben o yüzden şunu söylüyorum. Benim ilk öğretmenlerim öğrencilerim, yani mesleğimle ilgili. İlk önce öğrencilerimden öğrendim. Çünkü onların yaşantısına dokunuyor olabilmek, evet, onların yaşantısının, dokunuşlarımızın ne noktaya getirdiğini görebiliyor olmak bizi çok fazla eğitti. Tabii ki meslek esnasında yanlışlar yaptık mı? Yaptık. Çocuğa dokunamadığımız ilk başlarda. Çocuğun frekansına inemediğimiz durumlar da oldu. Ama öğrencilerim bana yaklaşık 8 sene bir fiil sınıf öğretmenliği yaptım. Üstün zekalı çocuklara. Ben öğrencilerimden çok öğrendim. Sonrasında yöneticilik, aynı zamanda koordinatörlük. Bir ara genel müdür yardımcılığı, şu anda da TÜSDEV'in genel müdürlüğünü yapıyoruz. Ama şu var, mesleğimde seçtiğim o farklılık, yani normal bir sınıf öğretmeni olabiliyordum ya da matematik öğretmeni olabiliyordum. Bu farklılık şu anda üstün zekalar konusunda konuşulabilen bir birey haline getirdi.
Evet, çok şükür.
Vakfın genel müdür olmama vesile oldu. Faydası ne? Bu farklılığı seçmek.
Tabii,
bu farklılığı da şöyle, farklılıklar insanları başka noktalara götürebiliyor. Üstün zekalı çocuklar da farklı düşünen, farklı yaşayan, farklı hisseden çocuklar olduğu için toplumumuzu farklı noktalara götürebilecek çocuklar olarak da nitelendiriyorum ben onları.
Şey çok ilgimi çekti bir kez daha. Hani Yahyalı, siz Yahyalı, siz Yahyalı doğumlusunuz. Buradan Yahyalılardan bizi dinleyen varsa, burada
Kayseri Yahyalı.
Kayseri Yahyalı evladı konuşuyor şu anda. Biraz da memleketçilik yapalım. Evet. Şimdi hani herkes Cerrahpaşa'ya kazanıyor, tıpı kazanıyor, şunu kazanıyor, bunu kazanıyor ama millet onu konuşmadı. Üstün zekalılar eğitimi kazanıyor, öğretmenliği kazanıyor. Yusuf İslam Akay'ı yani konuştu. Yusuf, çünkü ilgi çekici, sıra dışı bir şey.
Yusuf üstün zekalı çıkmış oldu yani. Yani arkadaşlarıma ben hangi bölümü kazandın dediklerinde, İstanbul Üniversitesi Üstün Zekalılar bölümünü kazandım dediğimde arkadaşlarım dalga geçtiğimi düşündü.
Işte, evet.
Ya ben kazanamadım, ben de niye dalga geçiyorsun diye küsen arkadaşlarım oldu. Evet. Ben de nereyi kazandığımı ikna edebilmek için kazandı belgesiyle dolaşmak zorunda kaldım.
Biraz farklı bir soru sorayım. Üstün zekalı öğretmenliği bitiren arkadaşlarınız üstün zekalı mı?
Ya olmak zorunda değil.
Öyle bir zorluk var mı?
O olmak zorunda değil ama farklı düşünmeyi öğrenmeli.
Öğrenmeli.
Yani farklı düşünemediğinde, o çocukların frekansını yakalayamadığında bu mesleği yapmakta zorlanır. Biz öğrenciden genel olarak ne bekleriz? Çiçek olmasını bekleriz.
Evet.
Ama ben öğrencilerim çiçek olmasını beklemedim. Ben böcek olmalarını bekledim.
Evet, farklı
o olma. Çiçekten o çiçeğe konmalarını istedim. Evet, devamlı dolaşmalarını, toplamalarını, heybelerini doldurmalarını istedim. Eğitim sistemimiz çiçek gibi. Çiçek gibi olmalısınız. Her şey belli.
Öğretmenin gözüne bak. Nizam, düzen.
Yeni müfredat programı, marif modeliyle bunlar biraz daha farklı noktaya evrildi ama zamanında öyleydi. Üstün zekalı çocuklar için de sıradan bir eğitim gerçekten zulüm olabiliyor hocam.
Zulüm olabiliyor,
yani.
Evet.
O yüzden böcek olsunlar istiyorum. Evet. O yüzden böcek olmaları
ama tabirine güzel, çiçek olmak değil, böcek olsunlar, bir arı olsunlar. O çiçekten o çiçeğe dolaşıp polen toplasınlar.
Her yerden beslensinler.
Her yerden beslensinler. Evet, o da güzel bir tabir.
Yani şu var, atıyorum matematikle ya da Türkçe ile ilgili düşün. Okuma yazma ile ilgili düşün. Birinci sınıfta çocuk okuma yazmayı öğrenebilmek için nasıl yazıldığını, nasıl çizildiğini, nasıl birleştirdiğini falan öğrenmek zorunda. Çiçek olarak öğrenirsiniz. Ama çocuk zaten çiçeğini hallettiyse, yani okuma yazmayı hallettiyse böceklik zamanı gelmiştir.
Evet.
Kitaptan kitapta dolaşıp yeni bilgiler edinmeli, heybesini doldurmalı, yeni fikirler üretmeli.
Evet,
bunun için de uygun ortam
lazım
hocam.
Doğru bir benzetme olmuş. Evet, şöyle başlamak istiyorum. Madem öyle başladık, siz de sıra dışı bir alanı seçmişsiniz. Şu aradan da üzerinden 20 sene yakın, 20 sene üzerinde bir zaman geçmiş. Bir ülke için, bir toplum için üstün zekalı çocuklar ne kadar önemli?
Yani şöyle söyleyeyim.
Siz neden önemsemeliyiz bu işi?
Şimdi önemsemezsek ne olur? Ona
ne olur?
Bir bakalım mesela. Afrika'daki toplumlara bakın. Yani daha doğrusu ilk önce şuradan başlayalım. Her toplumun %2.3'ü üstün zekalı demek. Ya bu Afrika'da da öyle, Çin'de de öyle, Amerika'da da öyle, Avrupa'da da öyle. Afrika'ya baktığımızda eğitim sistemine bakarsanız ister istemez öyle bir sistemler olmadığı için bu çocuklar bu yetenekleri değerlendiremiyorlar. Ama yeraltı zenginliklerine baktığımızda çok çok zengin. Yani elmasıydı, altınıydı, uranyumuydu, bir sürü şeyin olduğu yerden bahsediyoruz. Ama gerçekten ülkeler birçok yer sefaletle boğuşuyor. Yani nitelikli insan kaynağı olmadığı için, teknoloji üreten kişiler olmadığı için, liderlik yapacak kişiler olmadığı için, bu liderlik yapacak kişiler de Avrupa'da, Amerika'da ya da başka yerlerde görev yaptıkları için, bu çocukları değerlendiremediği için sıkıntı yaşıyorlar. Toplum için en önemli noktalardan biri bu.
Evet.
Zaten teknoloji çağındayız. Teknolojiyi üreten, yeni bilimsel bilgileri ortaya koyan kişiler yetenekli, farklı düşünebilen bireyler. Şöyle düşünelim. Eğer bir birey farklı düşünemezse zaten öğrendikleri onun standart hareket etmesine sebebiyet verir. Ama farklı düşünen bireyler fark yaratarak yeni ürünler ortaya koyar. Bundan atıyorum 25 yıl önce, 30 yıl önce size şöyle bir şey deseler, ben bir şey icat edeceğim, kabloya gerek yok, bir şeye gerek yok, cebinde taşıyacaksın, aynı zamanda internete girecek deseniz ilk önce internet ne derlerdi, evet, doğru mu bize? Evet. Deli olduğumuzu düşünürlerdi, öyle bir şey olabilir mi derler. Evet. Ben şunu çok iyi hatırlıyorum, Amerika, Almanya'dan kuzenim geldi, o arada bir telefon getirdi, telefonun anteni yoktu, biz donduk kaldık. Hmm. Nasıl yani, antensiz bir telefon nasıl çalışabilir?
Nasıl çalışıyor?
Şu an hangi telefonun anteni, evet, var? O zaman çok enteresan, evet, bir bilgiydi. Tabii. Yani bunu yaratanlar, bunu ortaya koyanlar, bu farklılığı ortaya koyanlar farklı düşünen bireyler. Normalde biz normal bireyler için belli kalıplar var, kalıplarda hareket edilmeli. Ama bu çocuklar fark yaratacaklar. Ülkelerde fark yaratabilmek için bu çocuklara çocukluğundan itibaren yatırım yapmak zorunda. Çünkü icat dediğimiz şey kitaplarda yazmıyor.
Yazmaz,
hocam.
Evet,
kitabın doğru. Dışında olan şeylerdir.
Doğru söylüyor. Çok
mesela
doğru.
Şöyle bir şey. James Watt buharlı trenleri icat etmiş. Ama öğretmeni icat edememiş.
Evet.
Neden icat edememiş? Öğretmen ona her şeyi öğreten kişi. Ama o icat edememiş. James Watt icat etmiş. Demek ki öğrettiğiniz şeyle alakalı değil süreç.
Niye güldün? Vitus filminde de böyle bir şey var ya.
Ona atıf yaptık açıkçası.
Ona atıf yaptık.
Evet, ona atıf yaptık.
O da öğretmeni çocuğu ezmek istiyor. Onun şımarıklığı, evet, şımarıklık olarak görüyor. O da söyler misin diyor. Motorlu şeyi diyor. Vagonu kim üretti? Treni, lokomotif kim üretti diyor, evet, falan. Buharlı lokomotif kim üretti diyor. İşte James Watt. Ama diyor onu diyor öğretmen üretmemiş onu diyor.
Evet.
Böyle çok ilginç bir...
Yani öğrettiğimiz şeyler değil. Evet. Onun dışında yani boynuz kulağa geçmeli ya.
Evet, evet.
Yani normal çocuk bir öğretmeni geçmesi çok mümkün değil. Ama üstün zekalı çocuk, evet, öğretmenini geçmeli. Siz üstün zekalı çocukları fark yaratan bir birey olarak yetiştiremiyorsanız en büyük kaybınız. Bunu yetiştirmenin yolu ise çocukluğundan itibaren bu çocuğun hayallerine ortak olmak.
Evet.
Hayallerinin kıymetli olduğunu ifade etmek ve onu desteklemek lazım. Çünkü hepimiz takdiri isteriz hocam. Üstün zekalı, tabii, çocuklar da, yetenekli çocukların da yeteneği, yani diğerlerinden farklı kılan şeyi zihni. İşte farklı düşünmesi. Farklı düşündüğünde bunu bir takdir etmeliyiz.
Evet.
Takdir, kesinlikle, etmeliyiz ki bu çocuk da bilgilerini tatbik etsin.
Her çocuk takdirden hoşlanır. Bırak onu, yetişkinler de takdir, tabii, edilmekten hoşlanır. Marifet iltifata tabidir diye bir söz var. Hepimiz bu cümleyi, sözü biliyoruz. Üstün zekalı çocuklar daha çok olur ve takdir beklerler. Bu da bir kesin. Şimdi dediniz ya, bu çocuklar ve bir ülke için ciddi anlamda yeraltı madenlerini değerlendirebilmek için bir yerüstü hazinesi niteliğinde. Onların hayallerini küçük yaştan itibaren, erken yaştan itibaren tanımak, bilmek ve yönlendirmek gerekir dediniz. O zaman şöyle, tabii üstün zekalı çocuklar veya özel yetenekli çocuklar, sıra dışı çocuklar olduğuna göre biz öğretmenler, eğitimciler veya anne babalar bu çocukları anlayabilmek için nelere dikkat etmeliler? Nasıl, bu çocuklar ne ister daha doğrusu? Neye ihtiyacı var?
Bu çocukların aslında biz bütün konuşmalarımızda altını çizdiğimiz, çok fazla altını çizdiğimiz bir kelime var. Her insan olduğu gibi bu çocuklar da anlaşılmak isterler.
Anlaşılmak isterler.
Bu çocukları, evet, anlayabilmek için ilk önce o çocukları duymanız lazım.
Evet.
Duymanız yetmez. Yani şu anda bizi duyan kişiler vardır. İşinin yanında, kulağının arkasında, yani alt taraftan, tabii, dinliyordur. Tabii. Ama ilgisini çekiyorsa bu konu, dinlemeye başlar. Evet. Duymakla dinlemek arasında ciddi bir fark var. Dinlersiniz, bakarsınız. Ve sonra anlamanız lazım bu çocukları. Duymanız, dinlemeniz ve anlamanız. Anlamadan kastımız ne? Bu çocuğun neyi ifade ettiği değil, size hangi mesajı verdiği çok önemli.
Evet.
Buna özellikle dikkat etmemiz lazım. Ve bu çocukların yalnızlıklarını hissetmemiz lazım.
Evet.
Bu çocuklar neden yalnız diyoruz? Çünkü toplum içerisinde bir başına bu çocuklar. Akranları tarafından anlaşılmıyor. Şöyle düşünün. İşte
herkesin konuştuğu dili konuşmuyor.
Konuşmuyor. Diğer çocuklar işte Barbie bebekten konuşurken bu kızımız girmiş dinozorlarla ilgili ciddi bir bilgi birikimine sahip olmuş. T-Rex'lerden ya da büyük patlamadan veya işte meteorun düşmesinden, dünyaya yayılan gaz bulutundan, bundan dolayı işte oksijenin olmayışından, güneşin değmeyişinden, buzul çağının gelişinden gibi evet, cümleler evet, kuruyor. Evet. Diğer çocuğun zihninde bu karşılık bulmuyor. Bulmadığı için iletişim kuramıyor.
Evet.
Bu çocuk da yalnız kalıyor. Tabii. Çünkü o çocuk Barbie bebeklerden. O da bir marka bu arada. Tabii. Onu da ifade etmemek lazım.
Evet, evet.
Doğru. Bir oyuncak bebekle oynamak yerine bunu tercih ediyor. Diğeri de bunu tercih etmedi. Bu çocuk yalnız kalıyor. Veya matematik dersinde elmadan elmayı çıkartmaya çalışan çocuklar topluluğunun içerisinde bir üstün zekalı çocuktan bahsedelim. Bu çocuk köklü sayılardan, üstü sayılardan, işte üst düzey problem çözmeden, farklı teoremlerden bahsederken diğer çocukların anlaması mümkün değil.
Değil tabii.
Çünkü bu çocuk 10 tane elmadan 5 tane elma çıkarsa kaç elma kalacağını çözmeye çalışan çocuk.
Evet.
Somutlaştırmaya çalışan çocuk. Soyut bir konuyu somutlaştırmaya çalışan bir çocuk. Bu çocuklar yalnız kalıyorlar. O yüzden tekrar edelim. Bu çocukları ilk önce ne yapacağız? Duyacağız. Sonra dinleyeceğiz. Duyacağız. Ve anlayacağız.
Ve yalnızlıklarını
gidereceğiz. Yalnızlıklarını hissedeceğiz.
Hissedeceğiz, evet. Evet, çok teşekkür ediyorum. Yani üstün zekalı veya özel yetenekli bir çocuğun neye ihtiyacı var sorusunun cevabı olarak üç sihirli kelimeyi duyduk Sayın Yusuf İslam Akay Bey'den. Şimdi Türkiye toplumu için ve dünya insanlığı için çok önemli bir başlıkta geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımız için bir vakıf kurulmuş. Bu vakıf Türkiye Üstün Zekalı Daha Çocuklar Vakfı ve vergi muafiyeti var dedik. Biraz vakfımızın yaptığı çalışmalardan ki spesifik bir alanla çalışıyorsunuz. Neleri yapıyorsunuz? Ne gibi hizmetleriniz var?
Şöyle kısaca vakfımız nedir? Türkiye Üstün Zekalı ve Daha Çocuklar Eğitim Vakfı. Kısaltması TÜZDEV.
TÜZDEV.
Genellikle TÜZDEV olarak ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı tarafından işte vergi muafiyeti alınmış kamu yararına bir vakıf olarak hizmet veriyor. 2012 yılında kurulmuş.
Evet.
Yaklaşık 13 senedir de hizmet eden bir vakıf. Evet. Kurucumuz operatör Doktor Kemal Tekten. Kemal Tekten beyefendi gerçekten dertli bir büyüğümüz diyoruz.
Evet.
En büyük derdi de bu ülke. Bu ülkenin gelişmesi için bu yetenekli çocuklara ihtiyaç olduğunu her platformda yüksek sesle dile getiren bir büyüğümüz. Onun yönlendirmesiyle, onun önderliğinde biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstanbul'dayız, Kayseri'deyiz, Ankara'dayız, Bursa'dayız,
evet.
Antalya'dayız. Faaliyetler yürüyor. Biz neler yapıyoruz? Öncelikle hani üstün zekalı çocukların temel ihtiyaçlarından bahsettik. İşte anlaşılmaktan bahsettik.
Evet.
Bu çocukların anlaşılabilmesi için ilk önce bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. İşte radyo programlarında, TV programlarında, sosyal medya çalışmalarında üstün zekalı çocukların özelliklerinden bahsediyoruz. Nelere dikkat edilmez, ne kadar önemli olduğu ile ilgili anlatımlarda bulunuyoruz.
Bir toplumsal farkındalık oluşturmaya çalışıyorsunuz.
Bu farkındalık sonrasında işte seminer programlarımız oluyor. Velilere yönelik, öğretmenlere yönelik seminerler düzenliyoruz. Yine yüz yüze dijital ortamlar dışında yüz yüze seminerler düzenliyoruz. Onun dışında seminerler ve bu tanıtım çalışmaları sonrasında çocuğunun olası üstün zeka olan çocukların vakfımıza başvurduğunda zeka testleriyle tanılama faaliyetleri yapıyoruz. İşte psikoteknik zeka testleri uyguluyoruz. VIS-4 gibi, KES gibi, ASIS gibi, Stanford Bine gibi zeka testleriyle bu çocukların bilişsel performanslarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu çocuklar üstün zeka tanısı aldıktan sonra ise ya tanılamak en kolayı aslında.
Evet.
Yani bir uzmana gidersiniz, zeka testini uygularsınız bir saat. Sonrasında size bir tanı ortaya koyarlar.
Peki orada şöyle bir soru sorayım. Neden tanılıyoruz? Tanılamaya neden ihtiyaç var?
Tam oradan bahsedeceğim. Şimdi tanıladığınız, niçin tanılarsınız? Eğitimini verebilmek için tanımamız lazım.
Evet.
Eğitimini organize edebilmek için tanılamanız lazım. Sizin de hikayemiz burada başlıyor. Evet, çocukları tanılıyoruz veya farklı ve kurum ve kuruluşlardan tanı
yani
almış çocuklar.
Yani tanılamanın amacı etiketlemek değil, onlara doğru eğitimi ve eğitim verebilmek için.
Tabii, evet. Onlara rehberlik edebilmek için. Yani bilmediğiniz bir şeyi yönetmeniz çok mümkün değil.
Tabii.
Bilinmezlikle mücadele en zor şeydir. Bilirsiniz, evet. Düşmanınız da olsa, dostunuz da olsa bilirsiniz, mücadele edersiniz. Ya da yeteneğiniz varsa yeteneğinizi bilmeniz lazım. Ona göre adımlar atmanız lazım. Bizim hikayemiz de orada başlıyor. Üstün zekalı çocuklara yönelik bizim kurguladığımız bilgelik eğitim modeli atölye programı, evet, var. Bu atölye programında çocuklar yetenekleri doğrultusunda atölye programlarına katılıyorlar. Atölye programlarının sonunda da gelişimleri takip ederek uzmanlık eğitimleri, evet, veriyoruz bu çocuklara. Bu en kıymetli yeri, yani üstün zekalı çocuklara dokunabilmek, evet, için. Tabii bu çocuklar, evet, eğitilecek. Kimler tarafından eğitilecek? Herhangi bir tarafından eğitilmemesi lazım. O yüzden bizim eğitici eğitim programlarımız var. Bu eğitici eğitim programlarında da yaklaşık bizim 6 tam gün süren, yani rantabılı belki 6 ay sürmesi gereken, uygulamalarıyla gereken bir program ama biz yoğunlaştırmış bir programla 6 tam gün 30 saatte öğretmenlerimiz bir eğitim programına tabi tutuyoruz. Eğitici eğitim programları yürütüyoruz yani bu çocuklara öğretmenlik yapacak kişileri yetiştirmek için. İşte ben bir alan mezunuyum, bu konuda işte lisansta öğrendiğimiz şeyleri mesleğimizde tatbik ettik ama şu anda böyle bir bölüm yok maalesef. Bu bölüm işte farklı kararlardan, evet, dolayı kapandı ama yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın, işte bizim gibi vakıf ve derneklerin bu konuda işte hizmetçi eğitim programları, öğretmen yetiştirme merkezlerindeki kurs programları ve benzeri bu konuda hizmet vermeye devam ediyor. Biz bu eğitimlerimizde ne öğretiyoruz çocuklara, öğretmenlere? Bir, bu çocukların özelliklerini anlatıyoruz.
Evet.
İki, nasıl tanılanır? Tanılama prosedürleri nedir? Evet. Tanılamak için nelere ihtiyacınız var? Bu. Sonra bu çocukların olmazsa olmazı, hı hı, sosyal duygusal gelişimleri, bununla, hı hı, ilgili özelliklerini, hı hı, anlatıyoruz bir gün boyunca. Beklenmedik düşük başarısızlık kavramını anlatıyoruz. Hı. Daha doğrusu beklendik düşük başarısızlık. Niye beklendik diyoruz? Hı. Üstün zekalı çocuklar düşük başarı gösterme eğilimindeler. Neden? Yine başa geleceğiz hocam. Evet. Bu çocuklar ne isterdi? Anlaşılmak.
Anlaşılmak.
Sistem bu çocuklar anlıyor mu? Anlamıyor. Arkadaşları bu çocuklar anlıyor, anlamıyor mu? Anlamıyor.
Aile anlamıyor.
Aile anlamıyor. Öğretmen anlamıyor. O yüzden bu çocuklar başarısız olmayı eğilimindeler.
Evet.
Sonra bu çocukların eğitimi için farklılaştırma ve program geliştirme konularını öğretmenlerle işliyoruz. Ha, evet. Öğretmenleri de eğittik. Yani veliye dokunduk, topluma dokunduk, tanılamayı yaptık, öğrenci eğitim verdik. Öğretmene de dokunduk ama bunu da bilimsel literatüre katkı sağlaması lazım. Bununla ilgili de çalıştaylar, kongreler, sempozyumlar düzenliyoruz. Ve orada elde ettiğimiz verileri veya dışarıdan bu konuda çalışan akademisyenlerin desteğiyle vakfımızın hakemli bilimsel bir dergisi var. O dergide de yayınlıyoruz bunları.
Evet. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Bu arada güzel bir şekilde özel yetenekli çocukların eğitimci eğitimi programında ki modülleri de saymış, hı hı, oldunuz. Yaklaşık bir 6 gün aslında daha uzun süreli ama 6 güne sıkıştırabildiğiniz, evet, bir programdan bahsettiniz. Ve bu konuda da çok ciddi yoğun öğretmen eğitim programları yaptığınızı biliyorum. Bir kısmında ben de, hı hı, katıldım. Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 120'nin üzerinde bir öğretmene biz 4, evet, gün boyunca bu çocukları anlamak, tanılamak, işte sosyal duygusal gelişimi ve diğer alanlarla ilgili çok ciddi bir eğitim verdik. Tabii vakfımız TÜZDEV sadece yurt içinde değil, yurt dışında da talep olması doğrultusunda, değil mi? Azerbaycan, tabii, Türkiye Cumhuriyetleri'de, Balkanlar'da da bu tip öğretmen eğitimi programı açık herhalde, değil,
tabii,
mi?
Tabii, tabii.
Bu arada Maarif Vakfı'yla da bir protokolümüz var zannediyorum. Hı-hı. Dolayısıyla bu önemli bir alanda vakfımız Türkiye'de çok ciddi bir öncül vakıf.
Evet.
Ben öyle görüyorum. Dolayısıyla çalışmanızı tebrik ediyorum Sayın Genel Müdürüm. Allah razı olsun.
Ben şöyle bir ekleme, evet, yapabilirim.
Buyurun,
İşte Kıbrıs'ta eğitimleri yaptık. Bir de İstanbul'da İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle bir proje başlattık. Keşif, hı-hı, Rotası Projesi, evet, diye. Şu an Keşif Rotası Projesi'ni de devam ettiriyoruz.
Evet.
Orada yüzlerce çocuğa eğitim verdik 3 periyotta. Eğitici eğitim programını da İstanbul'da düzenledik. 60 tane öğretmen eğittik orada,
evet,
bu eğitim programıyla. Şimdi Keşif Rotası Projesi'nin devamını işte İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, işte Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bakanlığın Rehberlik Hizmetleri ve Genel Müdürlüğü'yle ortaklaşa yarın başlayacak bir eğitim programı daha düzenliyoruz. Bu konuda da bir sponsorumuz, bir banka sponsorumuz var. Şu anda yayında olduğumuz için markayı ifade edemiyoruz. Evet. Ama kurumsalların desteği çok önemli bu konuda.
Tabii.
Biz kurumsalların desteği, bir vakıf olduğumuz için kurumsal destekleriyle daha rahat ilerleyebiliyoruz. Yani bu yüzden o markaya da çok teşekkür ediyoruz. Yarın Koz Yatağı'nda
bir otelde yapacağımız
programda yaklaşık yine 60 tane öğretmene.
Bu öğretmene bilim sanat merkezi öğretmenleri diye biliyorum, doğru mu?
Evet.
Oradan Milli Eğitim Müdürlüğü mü seçti bu öğretmenleri?
Evet. Onlar yaptı. Bilim sanat merkezinde görev yapan bu çocuklarla çalışan öğretmenlerden seçildi. Bu öğretmenlerin zaten belli bir bilgi birikimi var. Bu uzmanlık alanlarını genişletmek ve derinleştirmek istiyoruz. Bununla ilgili oradaki mottomuz da şu: keşif rotası ile yeteneğin farkındayız diyoruz. Hı hı. Yeteneğin farkında bireyler olursa daha da hızlı ilerleyeceğiz. Yetiştirdiğimiz öğretmenler de kendi ilçelerinde, işte 39 evet. ilçeden öğretmenler geldi. Bazı ilçe, 2-3 tane ilçeden yok sanırım. Lokasyon ve programla alakalı sorun olduğu için. Bu öğretmenler de veli seminerleri yaparak aslında yaygınlığını arttıracak bu iş.
Teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak içtimai kulluk vazifenizi kabul etsin. Çünkü bu çocukları tanılamak kadar bu çocuklarla ilgilenecek, eğitim verecek öğretmenlerin eğitimi ve farkındalığı da çok önemli. Tabii vakfımızın 2012 yılından itibaren çalışmalarını takip ediyorum. Aslında Türkiye'de özel yetenekli çocuklarla ilgili bir takım kongrelerin ötesinde, bürokrasi düzeyinde, bakanlık düzeyinde veya Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi düzeyinde bir farkındalık da oluşturmaya öncülük etti. Nasıl derseniz, çünkü 2012 ve 13 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi de Üstün Zekalı Çocuklar Araştırma Komisyonu kurulmasında yönetim kurulu başkanımız Sayın Doktor Kemal Teknen'in çok katkısı olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili defaatlerce bilgilendirme yapmıştır. Ona istinaden Üstün Zekalı Çocukları Anlama Komisyonu, Özel Yetenekli Çocukları Anlama Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu bazı okulları ve işte Bilim Sanat Merkezi gibi kurumları gezdiler ve rapor yayınladılar. O raporun içerisinde sizin de danışmanlığını yaptığınız Teknen Okulları örneğindeki üstün zekalı çocukların eğitimiyle ilgili raporda çalışmalar var. Bazı okullar da orada zikrediliyor. Burada şunu söylemek istiyorum. Tabii bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz, tabii vakfımızın okul dışı zamanlarda çocuklarımıza işte saydırmış olduğunuz illerdeki faaliyetlerini duymuş oldular. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da kendine ait bir faaliyeti var. Yani örgün eğitim dışında. Buna Bilim Sanat Merkezi diyor Milli Eğitim Bakanlığımız. Herhalde 300'ün üzerinde değil mi şu anda?
Bilim 372 sanat... tane diye
evet, biliyorum. Bilim Sanat Merkezi var. Bilim Sanat Merkezi'ne seçilme kriterleri var. Bunun için bakanlığımız özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü tarafından oluşmuş bir kriter var. Gözlem formu var. Ona istinaden bu çocukları seçiyorlar. Değil mi? Aday gösteriyor evet, öğretmen. Benim burada sorum şu. Şimdi aday gösterecek öğretmen veya benim çocuğumun özel yetenekli olduğunu düşünüyorum diyen anne baba için şöyle bir sorum olacak. Özel yetenekli çocukların belli başlı özellikleri nelerdir? Yani gördüğümüzde evet olabilir diyebileceğimiz bilişsel özellikleri ve sosyal duygusal evet. özelliklerden kısaca bahseder misiniz efendim?
Şimdi aile için konuşalım ilk evet. önce. Aile çocuğum üstün zekalı mı değil mi sorusunu sorarken kendilerine şu soruları sorsunlar. Bu çocuk ilk önce çok meraklı mı? Çok soru soruyor mu? Neden merak ederiz? Çünkü aklımızın içerisinde bir sürü sorusu olduğu için, sorunsal olduğu için soru sorarız. Çok soru soran, çok meraklı, işte dikkatli, çevresine bakan, çevresini inceleyen çocuklar, olası üstün zekalı çocuklar. Tabii ki bunlar yetmiyor. İşte erken oturma, erken yani çocukluğundan itibaren erken oturma, erken yürüme, erken konuşma, işte yaşıtların oranla hızlı bir gelişim. Arkadaşlık kurmakta kendinden daha büyük yaştaki çocuklarla iletişim kurma eğilimi. Yine mesela bazen bu çocuklar kıyafetlerin etiketlerinden rahatsız olabilirler. Yani bir duyarlılık sebebiyle, aşırı bir duyarlılık sebebiyle. Yemek seçme eğilimindedir bu çocuklar. Uykuya dalmakta zorluk yaşayabilirler. kendi kendilerine okuma yazmayı öğrenirler. Hı-hı. Okula
başlamadan
önce.
Evet.
Yani bu işte bir markanın oradaki ismini öğrenerek aslında çözme. Birçok velimizden duyuyoruz hocam, televizyonda altyazı geçerken çocuk okumaya başladı, niye, nasıl yaptı bunu diyen velilerimiz oluyor. Bu durumlar olursa çocuklar acaba üstün zekalı mı diyebiliriz. Hı-hı. Ama bunu bir uzmanın görmesi, uzmanın tanı yapması lazım. Okula gelelim. Okulda öğretmen, da zaten evet. Öğretmen aslında en kolayı. Neden? Evet. Bir velinin bir tane çocuğu var. Yani biz veliyle görüştük. Çocuğun özelliklerinden bahsetti. Baktık. Spesifik üstün zekalı çocuk. Hmm. Dedik bu çocuk üstün zekalı, bir eğitim falan. Yo, normal bir çocuk hocam dedi. Çünkü velinin başka çocuğu yok. Kıyaslayabilecek imkanı yok.
Ama ancak kalabalık bir aile ise kuzenlerine, yaşıtlarına tabii bakarak belki.
Metropolde evet, de öyle bir şey yok hocam yani.
Metropolde öyle bir şey yok.
Evet. Maalesef işte okula geldiğimizde öğretmenin 30 tane çocuğu var.
Evet.
30 tane çocuğundan farklı gelişim gösteren, farklı davranışlar olan çocuklara acaba ile yaklaşmalı.
Evet.
Bu çocuk özel alt grubu çocuk da olabilir, özel üst grubu da çocuk, evet, da olabilir. Öğrenme güçlüğü de yaşayabilir, çok ciddi bir dürtüselliği de olabilir. Hı-hı. Ya da bilişsel olarak aşırı duyarlı, aşırı telaşlı da olabilir bu, hı-hı, çocuk. O yüzden fark yaratan çocuklar dikkatinden kaçmamalı. Yani bunun için şunu da yapabilir öğretmenler. Yani bir hazır bulunmuşluk testi yaptığında çocuk öğretmeden bir konu hakkında bilgi birikimine sahipse, bu konuyu kendi kendine çözmüşse ya da mantık muhakeme becerisi yüksek olduğu için sorulara cevap verebiliyorsa acaba der. Hı-hı. Yani okuma yazmayı hızlı öğrenebilir, matematik becerisi hızlı da olabilir. Ama öğretmenler şunu dikkat etmeli. Bu çocuklar yeteneklerini, becerilerini öyle alelade zamanlarda ortaya koyabiliyorlar. İyi bir gözlemci, evet, olmaları lazım. Hı-hı. İşte teneffüste tek başına kaldığında, hı-hı, bu çocuklardan bazıları kamufle de olabiliyor.
Evet.
Çünkü sizden önceki sınıfında, okulunda bu yeteneği, becerisinden dolayı dışlanan çocuklar da olabilir.
Hı-hı.
O yüzden iyi bir gözlemle bu çocuğun farklılığını görebilirsiniz.
Hı-hı.
O yüzden iyi bir şekilde gözlemlemesi lazım. Yani sınıfınızdaki ödevini çok güzel yapan, yazısı çok güzel olan, düzenli olan, tertipli olan çocuk üstün zekalı çocuk değil.
Evet.
Aslında bu tertibin, düzenin dışına çıkabilen,
evet,
çıkan çocukların acabası vardır.
Acabası
o var. Çocuğun kesinlikle
sıra
acabası
dışı
vardır.
Evet.
Yani belki alttadır, belki üsttedir. Yani, evet, zeka testi dediğimiz şey bir çocuğun üstün zekasını tespit eden bir şey değildir. Çocuğun mevcut durumunu tespit,
evet,
eden bir şeydir. Diyelim mesela çocuğa zeka testi yapıyoruz. Bir alanda deha çaplı çocuk, bir alanda da sınır zeka çıkıyor, hı-hı, çocuk. Bu çocuğun da normal davranmasına sebebiyet veriyor. Örnek vereyim. Algısal akıl yürütme becerisi, yani bir şeye baktığında yeni şeyler öğrenebilmesi, bir muhakeme etme becerisi çok yüksek bir çocuğun,
evet,
eş zamanlılık alanında, yani iki bilgiyi aynı anda düşünme ya da iki görev aynı anda yapma konusunda ciddi problem yaşadığı için bu çocuk normal bir çocuk gibi performans gösterebiliyor.
Evet.
O yüzden zeka testi yapmanın da bir bu tarz şey var. Hani amacımız çocuğumuzu etiketlemekse yapmayalım. Ama
tabii,
çocuğumuzu tanımaksa yapalım.
Tanıyıp ve doğru eğitimi verdirebilmek için yapmak gerekiyor.
Ya bizim vakfımıza gelip de çocuğu üstün zekalı çıkmadığı için çocuğuna kızan,
hayal kırıklığına uğrayan,
hayal kırıklığına,
evet,
uğrayan, bizim yaptığımız testin geçerli, güvenli olmadığını ifade eden insanlarla da karşılaşıyoruz. Bazen hatta şöyle bir hikaye anlatayım.
Yani üstün zekalı bir çocuğa sahip olmak bir anne baba için büyük bir sorumluluk aslında.
Zorluk.
Bir öğretmen için de büyük bir sorumluluk ve zorluk.
Evet.
Yani evet.
Şimdi vakıfta zeka testi yaptık. Bir zeka testi uygulaması yaptık hocam. Sonra arkadaşlar dedi ki hocam zeka testi sonucu çıktı. Bu veliyle siz konuşur musunuz dediler. Neden arkadaşlar dedim? Çünkü çocuk üstün zekalı çıkmadı hocam dediler. Dedim niye? Velinin öyle bir beklentisi var hocam. Herhalde biz oradaki arkadaşlar ya da dahil olursak yanlış anlaşabiliriz. Belki veliye doğru anlatamayabiliriz. Hmm. Siz anlatırsanız daha iyi olur dediler. Öyle veliyi çağırdım. Veli geldi yanıma. Oturuyoruz. Dedim ki gözünüz aydın veliye.
Hmm.
Veli dedi ki öğretmenim gerçekten benim çocuğum üstün zekalı mı çıktı? Ne diyorsunuz diye sevmiş. Yo dedim normal çıktı. Dedim hocam dalga mı geçiyorsunuz dedi. Bana kızdı veli. Dedim çocuğunuzun üstün zekalı çıktığında bu çocuğun yaşayacağı sosyal problemleri biliyor musunuz? Arkadaşları ilişkilerinde yaşayacağı sıkıntıları biliyor musunuz? Ya da bu çocukların ergenliklerinin doğru eğitilmezse ne kadar zor olabileceğini biliyor musunuz? Veya üstün zekalı çocuğa sahip olmanın ülkemizde bir maliyeti olduğunun farkında,
evet,
mısınız? Ve ciddi bir maliyetinin olduğunun farkında mısınız? Bunların hepsini düşündüğünüzde çocuğunuzun normal olmasının güzel bir şey olduğunu anladı Veli ve teşekkür ederek evet, çıktı.
Ama çok güzel giriş yapmışsınız. Önce bir şoklamışsınız. Evet, tabii özel yetenekli çocukların bilişsel özellikleri ve sosyal duygusal özelliklerini böyle sıraladınız, ifade ettiniz. Tabii bunu bilen bir öğretmen veya anne baba çocuğuyla ilgili daha doğru bir yönlendirme yapabilir. İşte BİLSEM'e yönlendirecek olan öğretmenin de eğitimcinin de bu özel yetenekli çocukların özelliklerini biliyor olması gerekiyor. Yani sınıfta burada şu karıştırılıyor galiba değil mi? Güçlü yönle üstün yetenek bazen eğitimci tarafından da karıştırılıyor. Evet. Aile tarafından da karıştırılıyor. Hepimizin bir güçlü yönü var.
Evet.
Şüphesiz. Bazen o güçlü yönler o kadar bariz ön plana çıkıyor ki oradan yola çıkarak üstün zekalı çocuk olabileceği düşüncesi yerleşebiliyor. Biraz önceki Veli'de evet. olduğu gibi. Dolayısıyla burada şöyle bir kavramı netleştirmek lazım. Güçlü yön, kişinin sahip olduğu güçlü yön ile üstün yetenek veya hüner kavramlar üzerine kısaca bir değinebilir miyiz?
Şimdi şöyle ifade edeyim. Bahsettiğiniz gibi hocam sizin de herkesin bir güçlü yönü vardır. Güçlü yön dediğimiz şey bizim yapabildiğimiz en iyi şeydir.
En iyi şey.
Mesela ben futbol oynamayı seviyorum ve futbol oynama benim güçlü yönüm olabilir sporta branşlarında. Ama bu benim yeteneğim midir? Hayır, beni herhangi bir takımda görmediniz.
Evet, doğru.
Amatör ya da herhangi bir yerde
veya görmediniz. Veya bir milli orada. Takıma kadar gelecek bir yolum yok. Seyir. Bir Arda Güler değilim.
Ha, aynen öyle. Orada da şuna bağlayacağım. İşte biz erkeklerden örnek vereyim. Erkekler futbolu biraz daha sevdiği için. Tabii ki hanımefendilerden de futbol oynayan, ülkemizde de öyle çalışmalar var ama işte hepimiz futbolu severiz. Futbol bizim güçlü yönümüz olabilir. Ama yetenekliysek Süper Lig'de oynamalıyız. Evet. Ya da bir,
bir takım içerisinde oyuncu olmamız gerekiyor.
Bir gol kralı olmalıyız. Evet. İyi bir santrofor, iyi bir orta saha, iyi bir kaleci olmalıyız artık neyse. Bunu olmalıyız. Ama hünerli olabilmek için ne olmak lazım? Arda Güler olmak lazım.
Arda Güler olmak lazım, evet.
Habi Mandral olmak lazım. Evet. Dünyanın en hızlı şutunu çekebiliyor olmak evet. lazım. Bu bir hünerdir. Ya da Ronaldo Messi olmak lazım. Evet. Hadi kimi söylerseniz.
Yani burada şu ortalamanın üzerinde bir ciddi bir yetenek varsa üstün yetenektir. Ama evet. her üstün yetenekli çocuk da yeteneğini hünere dönüştürememiş olabilir.
Dönüştürememiştir.
Bunun yani, için defaatle çalışmak çok gerekiyor
önemli.
Değil mi?
Çok önemli.
Beceriye kazandırmak, pratik yapmak,
tabii.
Ona odaklanmak vesaire gibi.
Biz dedik evet. ya yetenek bir yüktür diye. Evet. Yetenek neden yüktür? Yeteneğiniz varsa çalışmak, hünere dönüştürmek zorundasınız. Bu size emanet. Hocam o yetenekli bireye emanettir.
Evet.
Allah bana vermemiş o yeteneği. Sana vermiş. İşte evet. müzik yeteneği olabilir, drama yeteneği olabilir. Size verilen yeteneği en iyi şekilde kullanmak zorundasınız. İsraf etmemek zorundasınız. Üstün zekalı çocuklara görelim. Üstün zekalı çocuklar da bize emanet hocam.
Evet.
Bu emaneti de en iyi şekilde eğitmemiz lazım. Onların ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. Öbür türlü bu çocuklar ülkeye faydalı olmazsa da en büyük kayıplardan bir tanesi bu. Normal çocuk ülkemizde çok fazla var. 85 milyon ülkeyiz biz. 85 milyonun yaklaşık 2.3 kaç milyon yapar? 2 milyona yakın birey yapar.
Evet.
2 milyon tane farklı düşünen çocukluğundan yetişkinliğine kadar birey olduğunda bu ülke kalkalanır.
Evet.
Ama 85 milyonun yanında 83 milyon normal var zaten. Bizim normal ihtiyacımız yok. Fark yaratan bireye ihtiyacımız evet. var. O yüzden bu çocuklara dokunmamız lazım. O üç yüzden bu yetenekleri tespit etmemiz lazım. Şimdi bir bireyin neyi yeteneğidir? Güçlüğün yeteneğidir hocam. Her güçlüğün yetenek değildir.
Tabii.
Ama siz yeteneği arıyorsanız güçlü yönlerinde aramak zorundasınız.
Tabii, doğrudur.
Ama her yetenek de aynı zamanda güçlü yöndür. Güçlü. Öyle bakmak
lazım. Her yetenek
lazım.
Güçlü yöndür ama her güçlü yön bir yetenek,
yetenek
üstü
değildir.
Yetenek değildir.
Ama evet. yeteneği ararken dediğim gibi tabii. güçlü yönüne bakmamız
Şüphesiz.
Lazım. Yani şey var ya işte balı ağaca tırmanmasıyla ilgili bir yetenek arayışına girip israf etmememiz lazım. Ha buyun yolu da ne? Ben hep bunu söylerim birçok yerde söylerim. Dinleyenler için tekrar da olabilir. Evet. Mümin Sekman'ın çok güzel bir lafı var. Çok da tutuyorum bu lafı gerçekten sözünü. Bilgi dediğimiz şey beş harflidir. Beşte dördü ilgidir. Biz ilgiliysek bilgiliyiz. Doğru mu hocam?
Doğru. Aynen. İlgiliysek.
Neyle ilgiliysek o. Belki ilgiyi nasıl oluşturabiliriz? Veya çocuğun yeteneği nasıl ortaya çıkartabiliriz?
Evet.
Zengin bir ortamla. Sadece zengin bir ortamla. Çocuğun önüne piyano koymazsan piyano yeteneğini göremezsin.
Evet.
Zurnayı koymazsan da zurnayla ilgili yeteneğini göremezsin.
Yani sahip olduğu yetenekleri de gerçekleştirebileceği ortamlar, imkanlar, tabii, fırsatlar ve donanımlar, evet, olmak zorunda diyorsunuz. Peki burada hani Renzulli modelinden bahsediyoruz ya. İşte bu alanda birkaç tane teori var. Renzulli bu alanda ciddi çalışma yapmış sayılı bilim insanlarından. Tannenbaum var. İşte vakfın şu anda modülünü şekillendiren Francesco Cagna var vesaire gibi. O Renzulli halkasında ifade edilen motivasyon. Biz motivasyon nasıl sağlamalıyız bu çocuklara? Yani yeteneği var. Ama ikincisi motivasyon, üçüncüsü, evet, neydi?
Sıra dışı düşünme.
Sıra dışı düşünme. Şimdi yetenek var, sıra düşünmesi de var ama bu çocukta motivasyonu da kaybediyoruz. Evet. O motive etmeyi veya beceremiyoruz veya motivasyon ortamını oluşturamıyoruz. Burada nelerimiz eksik bizim?
Şimdi
yani hünere dönüştürebilmesi için o motivasyon neler olmalıdır?
Ya o kadar güzel ilerliyor ki konuşma.
Evet.
Hep anlaşılmaktan, evet, bahsediyoruz. Evet. Yani anahtar kelimemiz anlaşılmak. Siz anlaşılmadığınızda motivasyonunuz çok düşüktü belki. Anladım. Hayal edelim. İş yerindesiniz. Bir projeniz var. Proje sizin için çok çok kıymetli, nitelikli. Müdürünüze anlattınız. Müdür sizin projenizi anlamadı. Arkadaşlarınıza anlattınız. Projenizi anlamadı. Sizin motivasyonunuz düşer mi?
Düşer.
Üretme kapasiteniz düşer mi?
Hevesim kırılır.
Her şey kırılır değil mi? Bir daha üretmek istemezsiniz. Evet.
Veya bir tane proje yapmak istemem. Değer bulmadı çünkü.
Aynen. Motivasyon ilk önce anlaşılmaktır. Motivasyon imkanlardır. Sizin imkanınız yoksa motivasyonunuz düşebilir. Nedir? Proje yapacaksınız. Bilgisayarınız yok. Yazmanız lazım. Motive olamıyorsunuz. İyi bir bilgisayarınız olsa yaparsınız. 3D printer'a ihtiyacınız var. Motivasyonunuzu düşürür. Motivasyon aslında çevresel, içsel olmayan çevresel her şeyin bileşimi.
Bileşimi, evet.
Bunun içinde içsel de var. Sizin içinizden içsel zekanız da motivasyonu
veya
tetikler.
Veya o içsel zekada eğer bir şey yapabilme iradesi güçlüyse, değil mi?
Evet.
O da sebatınız, bütün olumsuz şartları pozitife çevirebilir.
Aynen.
Sebat
yani,
mesela.
Kesinlikle. Çanakkale, evet, zaferini düşünün. Evet, Çanakkale zaferini düşünün. Ülkemizin hiçbir şeyi yoktu. Ama çok güzel bir motivasyon kaynağı vardı. Bu ülkeyi sahip hissetmek.
Evet.
Yüz binlerce, 250 binin üzerinde şehit verdik orada.
Evet.
Bunların hepsi vatanını koruma aşkıyla ölümüne savaştılar. Bu motivasyon yetti. Biz peki çok mu donanımlıydık? Askeri olarak çok mu yetenekliydik? Değildik.
Değildik, yok.
İmkanımız yoktu. Bütün silahlarımız almıştı.
Askeri olarak yetenekliydik ama donanımız yok, olmak, tabii, yetenek bir anlamı yoktu.
Askeri yetenek donanımdır zaten.
Donanım,
hocam,
evet,
yani.
Evet.
Yani o topların, şimdi, tüfeklerin, gemilerin geçerken,
ordular, evet,
geçerken sizin askeri yeteneğiniz aslında, evet, yeterliliktir.
Yeterlilik, doğru.
Yani her tarafa top mermileri, silahlar, yani mermiler birbirine çarpışırken o motivasyon bizi ayakta tutmuş. Şimdi Renzulli'ye döndüğümüzde Renzulli diyor ki bu çocuk bir zeki olmalı. Yani üstün zekalı olmalı.
Evet, bir özel yeteneği olmalı.
Hünere dönüşmesi, evet, için. Bu yetmez. Bu çocuğun sıra dışı düşünme becerisi gelişmiş olmalı. Bu yetmez. Motivasyonu artmış olmalı. Akranlarının %85'in oranında performans göstermeli bu üç alanda. Evet. Bir alanda %98. Yani çok zeki olabilir. Çok sıra dışı düşünebilir. Motivasyonu çok yüksek olabilir. Ortalamanın üstünde bir beceriye sahip olacak. Bir alanda da çok üst düzey beceri. Evet. O zaman hünere dönüşür diyor. Bunlardan herhangi birini alırsanız mümkün değil.
Mümkün değil. Ya yani, bu üçü bir arada olmak zorunda.
Evet, yani adam astronot olmak istiyor. Bununla ilgili ciddi bir birikimi var. Yani bir zihinsel bir birikimi var. Yaratıcılıkla ilgili sıra dışı düşünme beceriyle ciddi bir birikimi var. Ama neyi yok? Roketi yok.
Roketi yok.
Roketi olmazsa, imkanları kısıtlı, evet, olursa fark yaratamıyor.
Aslında bu söyleyeceğim konu bir örnekleme açısından kıymetli Erkam Radyo dinleyeceğimizi paylaşmış olacağım. Selçuk Bayraktar, değil mi?
Evet.
Küçük yaştan itibaren hava araçlarına ilgisi olan bir çocuk. Bununla ilgili projeler yapan bir çocuk. Ama ailesi de bu işle uğraşıyor. Babası rahmetli Selçuk Bayraktar.
Sıra dışı düşünme becerileri de böylelikle destekleniyor.
Destekleniyor.
Doğuştan yetenekli.
Yeteneği var. Sıra dışı düşünmesi de bulunduğu ortamda ona müsait. Ama motivasyonu ne oldu? Şu anda mevcut hükümet sistemi içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın damadı olması Bir, iki, mevcut hükümet sistemi içerisinde bu sıra dışı düşünmenin imkanlarının açılmış olması onun en büyük motivasyonu oldu. Tabii. Bugün dünyada Türkiye, SİHA, İHA ve diğer uzay araçlarında artık konuşulan bir ülke haline geldi.
Tabii.
Yani bir kişi imkan ve fırsat verildiğinde bu üçü bir araya getirilmesi sağlandığında neler ortaya koyabiliyor? Peki soru şu, ülkemizde bir tane mi Selçuk Bayraktar var? Değil, sayısız.
Binlerce.
Binlerce. İşte aslında biz eğitim sistemi içerisinde veya bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyici bunu düşünmeliler.
Biz 7000 tane çocuk olduğunu düşünüyoruz.
Bu 7000 tane Bayraktar çocuk nerede?
Evet. Şimdi hocam çok güzel bir şeye değindiniz. Yani herkes Selçuk Bayraktar'ın ailesi varlıklı bir aile. Yani en azından ortalamanın üzerinde. Şu an çok zengin olabilirler ama zamanında ortalamanın üzerinde. İşte Türkiye'nin en iyi lisesinde okuma imkanına sahip, burslu veya değil. Amerika'da okumaya imkanına sahip olmuş. Bunlar herkesin
bir de,
yapacağı şey değil.
Selçuk Bayraktar çocuk ve gençlik yıllarında babası uzun süre PKK ile mücadele çerçevesinde Hakkari'ye şuraya buraya uzun süre eve gelmezmiş.
Evet.
Çünkü babasının öyle becerisi olduğu için özellikle insansız hava araçları ilgili o dönemde atölyelerde bir takım şeyler ürettikleri için babasının bu hikayeleri de evde dinliyor tabii. O da bir motivasyon unsuru.
Motivasyonunu artırır.
Artırır
yani,
tabii.
Hedef, ideal vermek
ideal
çok önemli.
Çok önemli.
İdeal vermezseniz olmaz ki. Yani belki de Selçuk Bayraktar Türkiye'de kabul görmeseydi Amerika'da bu kadar başarılı olamazdı.
Olamaz.
Amerika'ya hizmet edeceği için. Ama kendi ülkesine, kendi vatanına hizmet edeceği için motivasyonunu artmış görüyorum. Yani
benim
okumam böyle.
Evet.
Yani burada şu var, her çocuk işte Cumhurbaşkanı'nın damadı olamaz.
Olamaz.
Mümkün değil. İşte herkesin babası imkanı olmayabilir.
Olmayabilir.
Biz de şunu savunuyoruz. Bu çocuklar, zeki çocukların hepsine bürokratik engeller ortadan kaldırabiliriz. Selçuk Bayraktar'a çok bürokratik engeller ortaya koymuşlar bu arada.
Tabii.
Koymalarına rağmen. Yani tabii, Cumhurbaşkanı'nın damadı olmasaydı belki de şu anda kaçmıştı, etmişti.
Tabii.
Yasa dışı, masa dışı bir sürü şey olacak.
Bugün bile onun
yani
ürettiği ve dünyanın takdir ettiği ürünlere maket diyenler var.
Gibi yani.
Gibi, evet.
Yani takdir, hani takdir çok önemli ya hocam.
Evet.
Yani takdir edilmezse de olmuyor.
Evet.
Bazen de bu tarz takdir edilmemek onun motivasyonunu kamçılıyor, ideallerini kamçılıyor ve benzeri. Bunlar tabii ki olacak. Motivasyonu düşürmemeyi de öğretmemiz lazım. O yüzden sosyal duygusal gelişimini öğretmenlerine ve diğer bireylere öğretiyoruz. Biz bütün çocuklara bunu sağlayabiliriz diye düşünüyoruz vakıf olarak. Gerek maddi imkanlar. Tabii ki toplumumuzun desteğiyle. Yani herkes bu çocuklara sahip çıkmalı. Hani dedik ya bu çocuklar emanet.
Orada
hepimiz
bir şey
emanet.
Söylemek istiyorum. Çok şükür ülkemizde ciddi anlamda sivil toplum kuruluşları var. Zaten Türkiye Selçuklu ve Osmanlı geleneğiyle birlikte bir vakıf toplumu.
Evet.
Vakıfçılık bizim bu coğrafyada, İslam ümmet coğrafyasında ciddi anlamda gelişmiş. İşte vakıf hizmetleriyle ilgili kitaplara baktığımızda çok ilginç vakıflar kurulmuş bu coğrafyada. Şimdi günümüzün güncel vakıfları var. Bu güncel vakıflar içerisinde üstün zekalı çocuklar, özel yetenekli çocuklar eğitmekle ilgili birkaç tane sivil toplum kuruluşu var. Bunlardan bir tanesi TÜZDEV. Şimdi bu vakıfçılık geleneği içerisinde toplumumuzun genel reaksiyonu, genel gayreti ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek. İşte depremin yıl dönümünü yaşadık. İşte iki gün önce rahmetle andık deprem şehitlerimizi. Hatırlıyorum 3 sene önce o Kıbrıs'tan geldiğimizde ertesi gün yaşadık. Bütün ülke birlik içerisinde 11 tane ile ulaşmaya çalıştık. Veya işte Afrika ülkesindeki ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Veya ülkemizdeki fakir fukaraya sivil toplum kuruluşlarına ulaşmaya çalışıyor. Veya okumaya gücü olmayan çocuklar için bir takım dernekler, burslar, imkanlar, fırsatlar oluşturuyor. Ve bunlar da bağışla yürüyor tabii. Hayır sahibi insanların bağışlarıyla yürüdüğünü biliyorum. Bu anlamda vakfın TÜZDEV'in özel yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili ki vergi muafiyeti olan bir vakıf olmasına rağmen nasıl bir destek alabiliyor muyuz? Yani ne kadar bir hayır sahibimiz var, ne kadar bir destek alabiliyoruz?
Ya şöyle,
burada ne önerirsiniz bana?
Şöyle tabii ki diğer vakıf ve dernekler gibi, o yardım vakıfları dernekler gibi çok ciddi bütçeleri yönetemiyoruz. Yani tabii ki bağışçılarımız var, kurumsal bağışçılarımız var, başkanımızın ya da farklı kurum ve kuruluşların desteklerini alıyoruz. Ama biz bütün çocuklara dokunabilmek için herkesin desteğini de bekleyen bir kurumuz. Maalesef muhtaç olana edilen yardım kadar muhtaç olduğumuz,
gelecekte muhtaç olacağımız.
Tabii. Yani teknolojinin gelişebilmesi için, hastalıklara deva bulunması için, gayri safi milli hasılamızın artması için ve benzeri bunlara destek olabilecek, bu fark yaratabilecek çocuklara, muhtaç olduğumuz çocuklara destek hepimizin boynumuzun borcu.
Evet.
Bir insanın hayatını, gününü iyileştirirseniz duasını alırsınız. Doğru mu?
Doğru.
Ama üstün zekalı bir çocuğun yetişmesine vesile olursanız bunun sadakayı cariyesini hiçbir yerden, evet, bulamazsınız. Ben şunu çok isterdim. Selçuk Bayraktar'ın hayatına dokunmuş bir adam olmak. Yani öğretmenliğimde ya, başını okşamış biri olmak isterdim. Çünkü onun ürettiği sihalar, ihalar yeri geldiğini mazlumun gözyaşına dindirdi.
Evet, tabii.
Bu ülkedeki insanların işte farklı noktalarda daha ciddi, daha yüksek sesle sesini çıkmasına sebebiyet verdi. Bir hastalığa çare olacak bir doktorun yetiştirilmesine vesile olmak isterim. Benim şimdi mezun ettiğim öğrencilerim yeni yeni iş hayatına, evet, atılıyorlar.
Evet.
İnşallah onlar güzel vatana, millete, İnşallah, hayırlı işler yapacak.
İnşallah.
Ben de bunun sadakayı cariyesine talibim. Saçlarını okşadığım için. İnşallah. Bir şey öğrettiğim için değil hocam.
Evet.
Saçlarını okşadığım için.
Evet. Allah razı olsun. Efendim, bir öğretmenin en güzel, öğretmenin en güzel tarafı da bu
tabii
zaten.
Tabii ki.
Evet.
Biz ne öğretmenler güzel, o konuda şanslıyız. Evet, aynı zamanda risk altındayız
risk
hocam.
Risk altındayız.
Yetiştirdiğimiz bir çocuk da dünyanın başına bela olursa evet, bunun da sorumluluğu üzerimizde.
Evet.
O yüzden yetiştirdiğimiz, yetiştiremediğimiz veya dokunamadığımız çocuğun sorumluluğu da bizde hocam.
Evet, aynen.
Vebal altındayız diyor başkanımız.
Evet, aynen.
Bak, bu çocuklar emanet dedik. Bu çocuklar bize emanet. Bu çocuklara dokunup dokunmamakla ilgili vebal altındayız.
Evet.
Hepimiz vebal altındayız hocam. Öyle
efendim
söyleyeyim.
Vaktimiz çabucak geçti. Bir 55
dakika. Vakfımıza bağışları bekleriz hocam bu arada.
55 dakikadır konuşuyoruz. Allah razı olsun. Hem özel yetenekli çocuklara sahip çıkma anlamındaki ulvi gayretinizi Cenab-ı Hak bereketlendirsin. Size destek olacak hayır sahibi insanların sayısını artırsın inşallah. Tabii şununla bitirmek istiyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında ülkemizin hazinesi olarak, yerüstü hazinesi olarak gördüğümüz, ülkemizi ve dünyamızın yerüstü hazinesi olarak gördüğümüz kıymetli çocuklarımızı, yani özel yetenekli çocuklarımızın eğitimini ve eğitimci eğitimi programı hakkında vakıf üzerinden konuşmuş olduk. Gerçekten toplum olarak vebal altında olduğumuzu ifade etti Sayın Genel Müdür. Yusuf İslam Akay Vakfın Genel Müdürü olarak bugün bu güzel söyleşiyi gerçekleştirdik. Tabii ilk sorumuz şuydu, bu çocuklar nasıl anlaşılır diye üç sihirli kelimeyi söyledi ama ben bazen eğitimlerde şunu da söylüyorum. Bu çocuklarımız aynı zamanda mutlu bir aile ortamı isterler. Dolayısıyla bu çocuklara sahip olan anne babalar, evet, bu çocukların eğitimiyle ilgilenirken, bu imkanı, bu fırsatı sağlarken şartlar ne olursa olsun mutlu bir aile tablosunu çizmek zorundasınız. Okulda da bu çocuklar huzur ortamı isterler. Aşırı gürültünün, yüksek sesin konuşulduğu, bağırış çağırışın olduğu, öğrencinin aşağılandığı, onur kırıcı sözden söylendiği bir ortamda bu çocuklar okul ortamından soğuduklarını defaatlerce gördüm ben. Efendim, son sözlerinizi alalım, son tavsiyelerinizi alalım, bitirelim,
evet,
inşallah.
Hocam çok güzel toparladınız. Yani bu çocukların ülkenin geleceği olduğunu unutmamalıyız. Bu çocukların bize ihtiyacı var. Şimdilik bize ihtiyacı var. Bizim rehberliğimize, bizim onlara desteğimize ihtiyaçları var. Sonra da biz, onlar bizim ihtiyaçlarımızı gideriyor olacak. Ben her şey için teşekkür ediyorum hocam.
Evet.
Sesimizi
biz de çok
vesile olduğunuz
çok
için.
Kıymetli bir sohbet oldu, keyifli bir sohbet oldu, akıcı bir sohbet oldu. Ben size çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki yoğun bir zamanınız içerisinde bana, evet, zaman ayırdınız. Erkam Radyo'ya zaman ayırdınız ve ülkemizin geleceğine zaman ayırdınız. Size teşekkür ediyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, bugün Eğitim Dünyası programında özel yetenekli çocukları konuştuk. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla. Rabbime emanet olunuz.